Ayrım 16, Asya Çağı'nın Öncüleri, 21. Yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek, sayfa 204. 4.6, Lenin'den sonra bilimsel sosyalizmi dünyalılaştıran ikinci büyük atak. 20. yüzyılda bilimsel sosyalizme ilk önemli katkıyı Ekim devriminin önderi Lenin yapmıştı. Lenin kapitalizmin emperyalizm aşamasına geldiği gerçeğine dayanarak çağımızda proletarya devriminin stratejisini belirledi. Böylece 19. yüzyılın Avrupa merkezli teorisini açtı, bilimsel sosyalizmi dünyalılaştırdı. Mao'nun yeni demokratik devrim ve sosyalizmde sınıf mücadelesi teorisi Lenin'in katkısını tamamladı. Emperyalizm aşamasında devrim odağının geri ülkelere kayması, geri dönüş tehlikesini de kaçınılmaz olarak içeriyordu. Lenin devrimin artık kapitalizmin en çok geliştiği ülkelerde olmayacağını açıklamıştı. Mao ise sosyalizmin kuruluşu teorisini bu 20. yüzyıl gerçeği üzerine oturttu. Dünyanın ezilen kutbunda kapitalizmin gelişmediği ülkelerde kurulan sosyalizm, geri dönüş tehlikelerini içeren uzun bir sınıf mücadelesi sürecinden geçerek sınıfsız topluma ilerleyecekti. Mao sosyalizmin sorunlarını emekçi kitleleri seferber ederek çözme teorisiyle Marx'ın teorisine derinlik getirdi. Marx en büyük üretici gücün devrimci sınıfın kendisi olduğunu belirtmişti. Yine Marx devrim niçin zorunludur sorusuna şu yanıtı getirmişti. Devrim yalnızca yönetici sınıfı devirmenin başka bir yolu olmadığı için değil, fakat aynı zamanda onu deviren sınıf ancak bir devrim içinde kendisini geçmişin birikmiş tortularından temizleyebileceği ve böylece toplumu yeniden kurabileceği için de zorunludur. Devrim yapan emekçi kitleler en büyük üretici güçtür. Yeni toplumu devrim için ayağa kalkmış olan sınıf kurabilir. Emekçileri eski toplumun bütün yüklerinden ve olumsuz özelliklerinden arındıran süreç, devrimci kitle hareketinin kendisindedir. Mao devlet aygıtına değil, emekçi kitlelerin devrimci eylemine yaptığı vurguyla, sömürü, baskı ve yabancılaşmadan arınmış yeni bir toplum kurmak isteyenlere ışık bırakmıştır. Mao Zedong'un proletarya iktidarı altında sınıf mücadelesi teorisi, bilimsel sosyalizmin 20. yüzyılda ulaştığı doruğu belirler. Mao bu teoriyle Lenin'i izleyerek 19. yüzyıl sosyalizmini aşmış ve 21. yüzyılın yeni sosyalizm dalgası için temel oluşturmuştur. Bu nedenle Mao Zedong'un katkılarını içermeyen bir bilimsel sosyalizm artık yaşayamaz, geleceği yaratamaz. Dünyaya ve Türkiye'ye bakınız, Mao'nun bilimsel sosyalizme katkılarını devrimci pratiğe geçirmeyen bazı sol söylemli örgütlerin teoride ne kadar sığ ve pratikte ne kadar bürokrat ve sistem içi olduğunu görüyorsunuz. 20. yüzyılda bilimsel sosyalizm ideolojik planda Lenin ve Mao Zedong'un katkılarıyla ilerledi. Bu çizgi devrim yaptı, sosyalizmi kurma pratiğine girişti, dünyayı değiştirdi ve bu büyük pratikle teorideki büyük atılımların malzemesini de yarattı. Böylece 21. yüzyıla bir insanlık ve devrim köprüsü kurdu. Çin pratiği bu açıdan çok önemlidir. Eski Sovyet revizyonizminin kalıntıları ve troçkistler bu pratiğe hasetle ve içi boş bir kibirle bakıyorlar. Çünkü devrimci değiller, sosyalizmin başarılı olmasını istemiyorlar. Çünkü Türkiye'nin bağımsızlığı ve emekçi iktidarı gibi bir meseleleri yoktur. Dünya yeni bir devrimci dalganın eşiğindedir. Batı Asya bu devrimlerin coğrafyası içinde merkezi konumda gözüküyor. Türkiye bu devrimlerde büyük birikimiyle öncü konumlarda olacaktır. Bu açıdan 21. yüzyıla kalan büyük teorik mirasa büyük katkılarda bulunacak, pratiklerin en önemlisi Türkiye'de yaşanacaktır. 5. Bölüm Mao'nun Kişiliği 5.1 Mao'nun Oğlu Mao Zedong için çalışmak bir ihtiyaçtır. Bu açıdan gönüllü emeğin insanıdır, geleceğin insanıdır. Mao mutluluğu çalışmada bulan bir insan, ayrıcalık peşinde olmayan ve halkı kendisine borçlu hale getirme çabasında olmayan bir devlet önderidir. Oğlunu savaşta Kore'ye yollamış, herhangi bir Çinli asker nasıl gidiyorsa onun oğlu da gitmiş ve savaşta hayatını kaybetmiş. Mao çok iyi yetişmiş oğlunu kardeş bir halkın kurtuluşu için yitirmiş. Çin basını Mao'nun oğlunun Kore Savaşı'nda şehit düşmesini Çin halkına duyurmamış. Yani Mao'nun oğlu şehit oldu diye bir reklam yapılmamış. Mao verdiklerini bir fatura olarak Çin halkının önüne koymuyor. İki erkek kardeşini, yeğenlerini, bazı akrabalarını devrimci savaşlarda kaybetmiş. Bunların da hiçbir zaman propagandası yapılmamış. Fedakarlığı ve şehit olmayı metaya dönüştürmüyor. Halktan alacaklı olmaya kalkışmıyor. Devrime hizmetleri için bir bedel istemiyor. Önderliği öyle ucuz duygusallığa değil, birikime ve doğru çözümlere dayanıyor. Mao hayatı boyunca haksızlığa karşı mücadele etmiş. Onun Çin'de yozlaşmış yöneticilerle yüz yüze geldiği zaman devrimi sürdürmedeki kararlılığını gösteren tavrı kişiliğini çok iyi yansıtıyor. Gerekirse yine Yan'a çıkarım, Pekin'i terk eder tekrar dağa çıkarım diyor. Biliyorsunuz Yan'an Kuzey Çin'de kurtarılmış bölgelerin merkeziydi. Mao devlet ve parti içinde halktan kopma eğilimleriyle uzlaşmıyor. Tiananmen meydanının kenarındaki yerime dokunmayın, iktidarıma dokunmayın da ne yaparsanız yapın demiyor. Eğer devrimi ters yüz etmeye kalkarsanız yine dağa çıkar mücadele ederim diyor. Bireysel çıkarın değil halkının yanındadır, devrimin yanındadır. 5.2 Mao'daki kaplan ve maymun. Batılı ülkeler Çin'i hep Mao üzerinden izlediler. Çin yönetimi Mao'yu terk ediyor muydu? Mao'nun resimleri indirilecek miydi? Mao ceketi artık giyilmiyor muydu? Hep buna baktılar. Emperyalizm Çin'de Mao'nun gözden düşmesini istiyordu. Haklılar, Mao bir denek taşıdır. Çin pratiğinde Mao'nun aşırı yüceltildiği dönemler oldu. Kendisi heykellerinin yapılmasına izin vermedi. Ancak binlerce yıllık feodal dönemin ideolojik izleri bir çırpıda yok edilemiyor. Büyük devrimci önderlerin saygınlığı kimi zaman gerçeklerin saptanması üzerine düşen bir gölge oluyor. Gerçeğin tek bir ölçütü vardır, hayatın kendisi. Gerçekler hiçbir zaman alıntılarla kanıtlanamaz. Çin pratiği de Mao'nun kişiliğinde bu sorunla yüz yüze gelmiştir. Biliyoruz ki nesneler hakkındaki bilgimiz hiçbir zaman mükemmel değildir. İnsanlık sürekli bilinmeyenler alanını fetheder. Gerçeğe doğru ilerler ama mutlak gerçeği hiçbir zaman yakalayamaz. Bilim adamları evren karşısında bilgi bakımından ne kadar aciz olduğumuzu saptamışlardır. Mao Zedong da kendisinin ikiye bölündüğünü söyledi. Ben diyor biraz kaplanımdır, biraz da maymun. İçimde hem kaplan var hem maymun var. Eskiden beri insanlar bunu söylüyor. Yunus Emre de bir şiirinde aynı olayı kendi deyişiyle dile getirmiştir. Çok canavarlar yürür, donunda dervişlerin. Kaşını yolan, kafası kabak, ayağı çıplak, üstünde ak mintanla dolaşan, dünya nimetlerinden vazgeçmiş, artık pişmiş, olgunlaşmış bir derviş. İçinde canavarlar yürüdüğünü kabul ediyor. Mao da öyle, Marx da öyle. Teori hiçbir zaman mükemmel değildir ve mükemmel olmayacaktır. Çünkü maddenin hareketi sonsuz ilişki içindedir ve sonsuza doğru akıp gitmektedir. Evrenin büyüklüğü karşısında teori her zaman alçak gönüllü olmak durumundadır. Bunu kabul etmezsek bilimsel sosyalizmin düşmanları haklı çıkar. Ne diyorlardı? Marx telefonla konuşmadı, bisiklete binmedi. Onun teorileri hakikati temsil edebilir mi? Evet, Marx telefonla konuşmadı, bisiklete binmedi. Ama Lenin bisiklete bindi, hatta uçağa bile bindi ve telefonla da konuştu. Mao ise televizyon seyretti ve hatta gökyüzüne uydu atıldığını gördü. Mao'nun görmediklerini 100 yıl sonrasının bilimsel sosyalistleri görecek. İnsanlığın bu coşkun ilerleyişi içinde teori Marx'taki, Lenin'deki ve Mao'daki haliyle donup kalmıyor. Marx'ın pratiğine bakınız. 1848'de manifestoyu ilan etmiş, sonra 1848 devrimi deneylerini toparlamış. 1871 Paris Komünü'nü görmüş ve teorisini bu pratikleri tahlil ederek bir yere ulaştırmış. Onlar da teorilerini pratik içinde geliştirmişler. Hayat devam ediyor, teorinin sonuna gelmiş değiliz. Bilimsel sosyalizmin büyük ustaları evliya veya ermiş değiller. İnsanlar ermişlere ve evliyalara inanmaktan vazgeçebiliyorlar. Ama bilimden vazgeçilemez. Çünkü bilim mükemmel hakikati bulduğu iddiasında değildir ve olmayacaktır. Mao'nun teorileri de ancak pratiğin denek taşında sınanabilir ve doğrulanabilir. Bilimin ölçütü budur. Kitabın sonu. 7 Mart 2016. Sayfa 210.